Değerli dinleyiciler, geçmişten günümüze ve elbette ki geleceğe de ışık tutan radyomuzla ilgili böyle tarihten kesitler ve tabii ki günümüzden sesler aktarıyoruz. Programımızın bu defaki konu Emilia Karahanova. Tabii ki Sofya'da yaşayan entelektüellerden biri, hem aydın hem öğretmen, hem kendisini her zaman böyle Emi abla diye bildik, bağrımıza bastık. Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şöyle biz geçmişe döndüğümüzde radyomuzdan acaba kimler gelmiş, kimler geçmiş dedik ve biz sizin isminize de rastladık. Hadi önce sizi tanıyalım bundan, her şeyden önce.
Kendimi tanıtmak o kadar da kolay değil ama tanıtayım. Aslında Razgrad ilinin Sevar köyü doğumluyum. Razgrad Türk Pedagoji Okulu'nu okudum. Sonra Türkoloji okudum. Sofya Üniversitesi'nin Türkoloji bölümünü bitirdim. Ve hocalığa başladım. 5 yıl hocalıktan sonra öğrenci alımı sıfıra düşünce radyoya geldim.
Sene?
Sene 1976'nın sonu.
Şimdi radyoya geldiniz. Önce nerede sıfır öğrenci vardı dediniz? Nerede
üniversitede
azaldı?
Hem üniversitede hem Yüksek Polis Akademisi'nde.
Türkoloji.
İki yerde öğrenci sayısı çok azalınca radyoya geldim. Radyo işini çok sevdim aslında. Çok zevkli bir iş radyoda çalışmak. Artık dinleyicilerimi mektupların üzerindeki yazılarından tanıyordum. O kadar yani sevgili bir iş. O kadar zevkli bir iş.
İlk radyoya geldiğinde gerçi bana soracak olursanız böyle öğretmenlikle bizim yaptığımız iş arasında pek fark yok. Çünkü insanlar bizden istiyor, soruyor. Yani bir nevi köprü, bir yerde onları aydınlatıcı ve bilgi verici bir misyonumuz var.
Evet, doğru. Misyon öyle de radyoda pazar öğle programını hazırlıyordum. Pazar öğle programı o zaman işçinin mikrofonu idi.
Oo.
İşçinin mikrofonu bir saatlik program. Ve çok büyük bir zevkle yapıyordum işimi. O zaman dinleyicilerin hepsinin mektuplarına radyodan cevap verme mecburi bir işti.
Şimdi işçinin mikrofonu dediniz. Tabii ki o zaman canlı yayın yok ama telefonlar sayesinde mi? Kimler yazıyordu, ne yazıyordur, ne tür konularlı ve...
Bütün dünyadan, çünkü radyo o zaman kısa dalgalardan çalışıyordu.
Hı-hı.
Ve bütün dünyadan mektup geliyordu. Evet, bütün Avrupa'dan işçiler mektup yazıyor.
Ha, yani işçinin mikrofonu derken bunlar genelde böyle yurt dışında bu hani
evet,
gurbetçiler dediğimiz
evet.
Türkiye'den gidip oralarda çalışanlar.
Evet. Ama Türkiye'den de çok mektup geliyordu. Dedim ya, zarfı aldığımda yazısından biliyordum aşağı yukarı hangi bölgeden geldiğini mektupların. O kadar devamlı dinleyicilerim vardı. Fakat o zaman atlarımızla çalışmıyorduk. Nedenini bilmiyorum. Beni Elmas diye tanıtmışlardı o zaman radyodan. Adım Elmas'tı.
Çok enteresan aslında. Yani
evet.
Bu 1976'da sadece siz mi veya başkaları da mı?
Yok, kimsenin adı verilmiyordu radyodan. İşte nedenini izah edemediğimiz bir durum. Aslında göbek adım Emennas.
Evet, yani Emennas'a yakın Elmas olarak
geliyorlardı
sizi.
Elmas olarak tanıtıldım. Ve çok sık Avrupa'dan gelen işçiler uğruyordu Sofya Radyosu'na. Ben işçinin mikrofonunu yaptığım için, hazırladığım için misafirleri burada radyo tarafında kahveye götürüyordum.
Yani gelip Elmas nerede, Elmas'ı bulup bir de şahsen de tanışıyorlardı.
O zaman öyleydi durum. Kahveye gidip oturup sohbet ediyor, konuşuyorduk. ve çok zevkli bir durumdu bizim için.
Aslında bu kadar da basit bir şey değil. Daha Almanyalardan, Belçikalardan çalışıyor. Her pazar işçinin mikrofonuna mektuplar gönderiyor. Ve gelirken de böyle Sofya deyince hemen bir Sofya Radyosu deyip de gelip kahvenizi de içiyor. Bu aslında çok az kişi böyle bir şeyle övünebilir.
Öyleydi. Geliyorlar ve çok büyük sevgiyle geliyorlar. Çünkü isteklerini hangi şarkıyı istiyorsa, hangi türküyü istiyorsa genellikle yerine getirmeye çalışıyorduk.
O zaman belki de birazcık böyle daha özgün müzik tarzı müzikler de vardı işte ne bileyim yani onların pek o zaman dinleyemediklerinden Cem Karaca veya daha böyle biraz solcu.
Doğru. Çok solcu şarkıcılar istiyorlardı ve bize plak getiriyorlardı. O zaman plakla çalışılıyordu.
O zaman tabii onlar da kapitalist sistemde olmasına rağmen yine bir sol siyasi akımı vardı. Onu da diyebiliriz değil mi?
Evet. Ve plaklarını plak getiriyorlardı bize. Hediye olarak biz de tabii o plakları çok sevgiyle kullanıyorduk. Bugüne bir gün o zamanın şarkıcılarının adlarını biliyorum. Evet. Kimler? Şu anda yani söyleyemeyeceğim ama hele ilerici şarkıcıların tabii çoğu türkü istiyordu. İşçi takımı, işçi sınıfı türkü dinlemeyi seviyor.
Aşık Veysel, Neşet Ertaş bunlar hep o dönemlerin tabii ki.
O dönemlerin evet. Tabii sevdikleri plakları getiriyorlardı ve devamlı istiyorlar. O zamanın radyosunda kanundu. Bütün istekler yerine getiriliyordu.
Peki siz bu işçinin mikrofonunda genelde selam sabah mıydı? Yani işte ne bileyim Berlin'de oturan Ahmet, Ankara'da oturan ailesini selamlıyor. Urfa'dan, Gaziantep'ten bilmem kim oğluna selam gönderiyor. Veya
Avustralya'dan bile mektup geliyordu. Kanada'dan mektup geliyordu. Çalışan Türk işçilerinden.
Böyle ama paylaşımlarda
yalnız,
bulunuyorlar mıydı sadece?
Selamlama değil.
İşte onu soruyorum ben.
O programlarda devamlı işçi sorunları oluyordu. Bir hafta işçilerin ilgilendiği sorunları buluyor, onları kendi yapamayacağım bir şeyse ısmarlıyordum uzmanlara. Uzmanlara veriyorum. Hı hı. Tabii uzmanlar Bulgarcasını yapıyor, ben Türkçesini tercüme edip programda koyuyordum programa. Ve her programda bir işçi röportajı oluyordu. O zaman Trut Emek Gazetesi çıkıyordu.
Evet.
O gazeteden devamlı bir röportaj çıkarıyordum. Bizim işçilerle ilgili.
Evet, tercüme ederek
ama
veriyorum.
Ama işçilerin sorunları dışında başka bir şey varsa onu da ısmarlayıp onu da yaptırıyordum dışarıda uzman kişilere ve yine programa giriyordu.
Peki sizce o zaman tabii ki diyelim ki günümüz Türkiye ile Avrupa'daki bu işçiler arasında bu bağı nasıl kurabildiniz ve siz nasıl başardınız bu Sofya Radyosu olarak?
Ben radyoya geldiğimde her şey artık oturmuştu. Hı hı. Bu ilişkiler, bu bağlar vardı. Ve arada sırada yarışma ilan ediyorduk. Bir yeni yıl yarışmasının maalesef o mektubu korumadım ama bir genç bir atlama tahtası yapmıştı mektubunun başına. Bir tarafına barışı koymuş, bir tarafına savaşı koymuş. Ve savaş aşağıda, barış yukarıda tahtanın. O kadar güzel bir mektuptu. Aydınlardan, gençlerden çok güzel mektuplar geliyordu.
Evet, çok güzel. Aslında siz sene 1976, 77, 78 diyorsunuz ama o tahta hala var ve ne yazık ki tahta son zamanlarda bilmem nedendir çatışmalardan dolayı hep evet. Savaş tarafında.
O yukarıya kalkıyor.
Yukarı
doğru,
kalkıyor.
Doğru. Ama bir tam yılını hatırlamıyorum. O dönemde bir yeni yıldan sonra, çünkü burada Noel bayramları var, bir hafta posta kesiliyor.
Evet.
1050 mektup aldık o haftanın sonunda.
1050 mektup. Tam bu mektup. Noel, Koleda bayramı.
O bir hafta bayram ya Bulgaristan'da. O dönemde mektuplar yığılmış.
Ben o zaman hayal bile etmek istemiyorum Kurban Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda, yani Ramazan Bayramı'ndaki mektup sayısını.
Onlara da, o bayramlara da, yani Müslüman bayramlarına da yazıyorlardı. Ama bu yeni yıl yarışma vardı. Yarışma ilan etmiştik. Ve hele gençler o kadar yazıyorlardı ki, çünkü onların hayal ettiği, onların hayal ettiği bir rejim sayılıyordu.
Bir sistem.
Bulgaristan. Evet.
Peki bu sistem içerisinde, madem ki buna ağırlık verdik sizinle sohbetimizde, yayınlarınızda, programlarınızda hani böyle çok sansür oluyor muydu? Biraz böyle siyasi müdahale hissediliyor muydu?
Tabii ediliyor. Hapishanelerden gelen mektupların üzerinde yoklanmıştır diye mühür vardı. Ama mektuplar geliyordu.
Peki aynı dönemlerde şimdi bizim yerli Türklere özellikle ilgi gösterdikleri oluyor muydu? Türkü ve türkücüler.
O zaman ayrıydı redaksiyonlar.
Anladım. Siz yurt dışı
programında çalışıyordum.
Tam olarak ismi neydi o programın? Sofya Radyosu Yurt Dışı Yayınlar.
Yurt Dışı Yayınları. Ve 12 dilde yayın yapıyordu o zaman Sofya Radyosu. Biz de o yayınlardan biriydik.
Başka kimler çalışıyordu? O ekip ruhunu bize biraz canlandırır mısınız o yılların?
Stefka Parvanova baş redaktörümüzdü. Turgut Şinikarov müzik redaktörü. Ben, Ferihan diye bir arkadaşımız vardı.
Halilova mektuplarda.
Sonra Sabahattin Bayramov çalışıyordu, rahmetli, yattığı yerler nur olsun. Latif Aliyev çalışıyordu. Alper diye bir arkadaşımız vardı.
O zaten
vardı.
Türkiye'den gelenlerdendi galiba Alper.
Evet. Evet. Saşu diye bir arkadaşımız vardı. Milen
Belçev.
İlona Aleksandrova'ydı sanıyorum.
Tabii. Topuzova.
Ani. Mihailova mıydı Ani?
Evet.
Ani. Aşağı yukarı saydım sanıyorum.
Evet evet. Gerçekten çok da çok da iyi saydın. Birçoğuyla işte İlona, Ani ve diğerleriyle, hatta rahmetli Sabahattin Bayramov'la bile çalıştığım vardı. O zaman ama böyle insanlar sadece gazetecilikten dışında, işte sizlere de görüyorum, size eğitim görevlisiydiniz, hala da çalışıyorsunuz. Yani böyle Türk dili ve filolojisi deyince bir naz diyelim mark olmuş durumdasınız. Sabahattin Bayramov deyince böyle şiirler yazardır. Çok kişiler geldi geçti.
Şiir ustasıydı Sabahattin.
Şiir
ustası.
Yani herkes kendine göre nasıl desem bir kendini yetiştirmişti. Sanki şimdi onun eksikliğini hissediyorum ben Sofya ortamında. Ne dersiniz?
Doğru. Ama ben zaten lise dengeli pedagoji okulu okudum. İlkokulu öğretmeni. Sonra üniversiteyi okudum ve kafam öğretmen kafasıydı. Doğruyu söylemek gerekirse. Ve beni 82'de yeniden öğretmenliğe davet olununca hemen gittim, radyoyu bırakıyorum dedim. Hani bir şok oldular. Nasıl bırakırsın radyoyu diye.
Nasıl ki o elmas işçinin mikrofonuyla her pazar öğlen sen bu kadar,
evet,
bin mektup alan bir,
evet,
elmas.
Evet. Yalnız benim değil mektuplar, bütün redaksiyonun. Ve bırakıyorum deyince arkadaşlar şok oldu. Nereye gidiyorsun, bakar mı olacaksın dediler. Dedim hayır, hocalığa dönüyorum. radyonun müdürü. Radyo bırakılır mı dedi. Şaşırmış bir şekilde. Buraya yarışmayla geldiniz. 5-6 sene önce dedi. Dedim evet ama benim kafam üniversite odasının sakinliğini istiyor. Yani cevabım buydu.
Ama yeniden öğretmenliğe döndüm. Bunu tabii siz öğretmenliği, hocalığı özellikle de şimdi üniversitelerde de farklı akademilerde de eğitim görevlerini siz bunu seviyorsunuz. Bunu evet. En çok nasıl evet. Desek ki hani beceriyorsunuz, en iyisisiniz ve bu konuda da tabii sizi takdir ediyoruz. Ama o 7 yılın o zaman şöyle özetleyelim. 7 yıl BNR.
6.
Tamam 6 diyelim. Hadi 6,5 olsun.
6.
6 yıl Sofya Radyosu geçmişi size ne kazandırdı?
Radyo çok öğreten bir kurum. Radyoda çalışıp düzeyde değilsen dinleyicin olmayacak. Dinleyicinin beğeneceği gibi yapacaksın yaptığını. Türkçeni de, çalışma şeklini de, yaratıcılık şeklini de, hepsini dinleyicinin isteğine uyarak yapıyorsun. Radyo çok veriyor, çok da alıyor. Yani düzeyde değilsen dediğim gibi dinleyicin olmayacak.
Devamlı gelişeceksin. Yani ben eğitim sahibiyim ve artık radyodayım diyemezsin.
Hayır, kesinlikle. Kendini devamlı geliştireceksin. Ben bir şarkıcı adı duydum mu, koşa koşa fonoteye iniyordum. Sinyatürünü arıyordum. Kim diye, bileyim yani kimdir bu? Yazarlar, şairler. Sonra radyoda çalıştığım yıllar çok aktif tercümanlık yaptım. Aziz Nesin'i tanıdım, Orhan Kemal'i tanıdım, Hayati Yazıcı'yı tanıdım.
Nazım Hikmet.
Nazım Hikmet'i çocukluğumdan, köyümden biliyorum. Köyüme geldi. Nazım Hikmet 50-51 yıllarında Bulgaristan'a geldiğinde benim köyüme misafir geldi. Biz o zaman çocuk. 7. sınıfa kadar köyümde okudum zaten. Ve köyümde büyük bir ovaya böyle bir tribün gibi tahtadan bir şey yapmışlardı. Nazım Hikmet oraya bindi ve oradan konuştu köylülere.
Razgrad Sevar Köyü.
Razgrad Sevar Köyü.
Neler hatırlıyorsunuz biz madem çocuklar, ki birazcık konu da açtık.
Biz çocuklar biliyorsunuz çocuklar her zaman meraklı oluyor. Biz onun etrafında böyle dolanıyorduk. Yani bütün köylü madem çıkmış bakıyor,
kim
dinliyor.
O adam nereden geldi, kim? ne kadar büyük ilgi gösteriyor herkes.
Çocuklar meraklı olduğu için biz orada. Onu çok güzel hatırlıyorum. Tabii sonra artık filolojiye gelince üniversitede kimin kim olduğunu öğrendik.
Ve şöyle de diyebiliriz ki radyoda bu konuda çok şanslıydınız. Çünkü ve bizler de şanslıyız. Çünkü bütün bu altın arşivimizde sözü geçen bütün bu isimlerin hatta kendi sesiyle bile yazdıkları şiirler evet. Ve eserleri var burada Nazım Hikmet'in.
İstiyordu devamlı dinleyiciler. Hatta altın fonunda radyonun Nazım Hikmet'in kendi sesi şiirlerini okuyor. Sinyatürünü bir hafta önce veriyordum. Getirtiyorum altın fondan Nazım Hikmet'in kendi sesiyle şiirlerini ve dinleyiciye dinletiyordum. Bunlar çok büyük zevk veren işler.
Ve son olarak da şunu sormak istiyorum size efendim. Şu an sizler de hala faal çalışıyorsunuz. Ne kadar güzel, takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi bu konuda. Çok teknoloji girdi hayatımıza. İşte internetini, televizyonu zaten artık saymıyoruz. Sizce radyo ve bu yazılı şekilde ne bileyim ister kitap olsun ister mektup olsun onun önemi hala devam ediyor mu? Etmeli mi daha doğrusu?
Tabii ediyor ve bence edecek de. Radyonun yeri başka. Bir işini yaparsın evde, radyonun düğmesini bastırır dinlersin. Televizyon seni alıkoyuyor. Televizyon hem gözlerini hem aklını her şeyiyle seni alıkoyuyor. Radyoyu yalnız dinliyorsun.
Hem bir fon ama bir bilgi fonu, müzik fonu.
Şimdi her şeyiyle. Radyonun tadı başka. Radyo bence hiçbir zaman düşmeyecek yani insanların hayatından. Çünkü onu her başka işi yaparken dinleyebiliyorsun.
O zaman sonunda da bizi dinleyen, şu an kulağı bizde olan, gönlü bizde olan, ister internet ortamından ister evlerinde olan dinleyicilerimize şöyle bir mesaj iletmek ister misiniz?
Bütün dinleyicilere annemin dileklerini iletmek istiyorum. Sağlık, sağlamlık, bolluk, varlık, mutluluk diliyorum hepsine. Anneciğim her bayramda öyle diyordu. Hiçbir zaman onun para isteği yoktu.
Razgrad Sevar Köyü'nden neydi teyzemizin adı? Allah
Hatice,
rahmet eylesin.
Hatice'ydi anneciğimin adı. Ve çok aydın bir kadındı, köylü kadını olmasına rağmen. Sosyal bir kadındı. Bana şiir okutuyordu. Köylü kadını, tasavvur edebiliyor musunuz? Bana şu kitaptan, şu okuduğun kitaptan okusana diyordu. O işini yapıyor. Ben kitaptan okuyorum ve zevkle dinliyordu ve diyordu, aman kızım ne güzel şeyler okuyorsun.
Evet. İşte Sevar'daki Hatice teyzemiz bizim.
Evet. Ve bu okuma merakı, bu radyo merakı, bu gelişme merakı annem bıraktı bana.
Evet. Ve o zaman ne diyelim? Naz demişti, sağlık, sağlamlık,
bolluk, varlık, mutluluk.